İyi geceler sayın izleyiciler. Bir Adnan Oktar'la baş başa programında daha birlikteyiz inşallah. Bu gece bizleri TV Kayseri, Kanal S, Samsun Aks televizyonlarından izleyebilirsiniz. Ayrıca harunyahya.tv ve Mavi Karadeniz Radyo'dan izleyebilirsiniz. Programımızda yine çok önemli konuları konuşacağız inşallah. En önemli konuları konuşacağız. Altı hocamla birlikte ve Tarkan hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Allah razı olsun hocam.
Nasılsınız?
Allah'a çok şükür.
Maşallah. Çok güzel bir dönemde yaşıyoruz. Çok müjdeli olaylar oluyor. Bir kere şu çok önemli. Yani günümüzün en önemli konusu İslam Birliği. Üstad Said Nursi'nin deyimiyle İttihadı İslam. Kur'an'da Allah Müslümanların dağılıp ayrılmamalarını, birlik olmalarını emrediyor. Üstadın da belirttiği üzere dönemimizin en büyük farz vazifesi İttihadı İslam, yani İslam Birliği. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Gerçekten sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Allah bütün İslam dünyasının, Müslümanların tek, değil mi? Birlik olması gerektiğini emrediyor bu ayette, söylüyor. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet ediniz diye buyuruyor Allah. Onlar, Allah devam ediyor inşallah ayetin devamında. Onlar işlerini kendi aralarında parça parça dağıttılar. İşte günümüzde olan bu. Parça parça bölünmüştük. 20. yüzyılda gördüğümüz Darwinizmin, materyalizmin dünya çapında yayılmasıyla Müslümanlar da parça parça oldular. Değil mi? Çeşitli gruplara ayrıldılar. Dinlerinde bölünmeler yaptılar diyor Allah. Hepsi bize döneceklerdir. Yani Allah'ın bize emrettiği Müslümanların birlik olması. Dolayısıyla bizim için, dünya çapında Müslümanlar için, hatta bütün dünya için en önemli konu İslam Birliği'nin oluşması. Bu da Peygamberimizin hadislerinde müjdelediği Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla ahir zamanda gerçekleşecek olan ve Allah'ın Kur'an'da vaat ettiği bir gerçek. Çünkü Allah Kur'an'da birçok ayette İslam'ın dünyaya hakim olacağını vaat ediyor ve İslam alimleri de bu ayetlerin ahir zamana ve Hazreti Mehdi'ye baktığını, işaret ettiğini şerh ederek açıklıyorlar. Geçen programımızda da gündeme getirmiştik. Tekrar da konuşuruz inşallah. Ayrıca Hazreti İsa'nın nuzulü, yeryüzüne tekrar dönmesi Kur'an ayetlerinde Allah'ın vaadi olan bir gerçek olarak, o da ahir zamanda gerçekleşecek. Dolayısıyla çok açıktır ki bundan daha önemli bir konu yok. Ahir zaman, Mehdiyet ve İslam'ın hakimiyeti, değil mi? Hazreti İsa'nın gelişi.
Evet.
En önemli konular.
Dediğin gibi evet. İttihat-ı İslam konusu Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin de bu devrin önemli farzı, en önemli farzı dediği konu. Zaten Müslümanlığın gereğidir. Müslümanların bir olması. Allah'ın emridir. Başka bir ayet-i kerimede şeytanın Allah'a sığınırım. Müslümanlar ancak kardeştir diyor. Kardeşler hep beraberdir. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın diyor Cenab-ı Allah. Şeytanın evet. Allah'a sığınırım. O yüzden Müslümanlar arasında şimdi gözüken farklılık, farklı meşrepler, farklı mezhepler, Alevisi, Sünnisi, değil mi? Vahabisi, Bektaşisi, hepsi aynı Allah'a, tek olan bir Allah'a iman ederler. O yüzden hepsinin bir bütün beraber içinde olması zaten Allah'ın farz kıldığı bir emri. Aksi durum sorumluluk getirir zaten Müslümanlara. Dolayısıyla Allah'ın beğendiği tavır olan ve emrettiği tavır olan birlik inşallah Hazreti Mehdi vesilesiyle bu dönemde sağlanacak. Inşallah.
Evet. Tabii Mehdiyet'ten bahsederken de çok önemli bir konuyu ifade edelim inşallah. Peygamberimizin hadislerinde bildirdiği alametlerin tümü bir kişiye uysa bile o kişinin kendisi için Mehdilik iddiasında bulunması olmaz. Şimdi Bediüzzaman da bunun bu şekilde olduğunu ifade ediyor. Böyle bir şeyin iddia edilemeyeceğini, onu birazdan dile getiririz. İddia edilecek bir şey değil bu, değil mi? Hüsnü zan ne olur ancak? Yani kalben hüsnü zan ederiz. Çünkü Mehdilik zaten kaderde Mehdi kimse olur. Bir iddia değil, ispat makamıdır. Bu açıkça söylenmez. Yani filanca kişi Mehdi'dir ya da ben Mehdi'yim diye haram olur zaten inşallah. O kişi de dinden çıkar zaten, değil mi? Bu kesin olarak cennetlik olduğunu iddia etmek olur ki haşa. Bu sadece vahiy ile olabilecek bir şey. Ve Kur'an'da son kitap ve peygamberimiz son peygamber olduğuna göre, vahiy olmadığına göre böyle bir iddiada bulunulamaz. Şimdi bazen hocamızın Mehdi olduğunu iddia edenler oluyor. Ki alametlerin, fiziksel alametlerin üzerinde tecelli etmesiyle, uymasından dolayı. Fakat önemli olan nokta şu, hocamız zaten birçok canlı yayında kendisinin hayatı boyunca kesinlikle Mehdi olduğunu iddia etmeyeceğine dair Allah'ın, meleklerin ve insanların lanetim üzerime olsun eğer iddia edersem diyerek birçok defalar biz de şahit olduk tabii, yemin etmişti. Tabii ki insan mesela Mehdi olmak isteyebilir. Örneğin ben de Mehdi olmak isterim. Altı hocam sen de isteyebilirsin.
Her Müslüman ister.
Evet. Tabii. Sevdiklerinde insan Mehdi olmasını isteyebilir. Hocamızın da biz Mehdi olmasını isteyebiliriz. Bu doğal. Ama açıkça söylenmez. Hüsnü zan edilir. Zaten Hazreti Mehdi'nin en önemli alametleri tabii ki bir kere fiziksel alametlerin tam üzerinde olması. Zaman ve mekan olarak doğru zamanda ve doğru mekanda gerçekleşmesi bütün alametlerin. Değil mi? İslam'ın dünyaya hakim olması ve bunu İslam'ı dünyaya hakim olmasına vesile olan kişi Hazreti İsa ile birlikte namaz kıldığında, Hazreti İsa'da geldiğinde Hazreti İsa'nın da tabi olduğu yani imam kabul ettiği kişiye Allahu Alem odur deriz inşallah.
Tabii.
Bazı kimseler şöyle bazen şu da olabiliyor. Rüyalarında gördükleri bir kişinin, sevdikleri bir kişi olabiliyor bu. Onun Mehdi olduğunu söylemeye başlıyorlar. Hatta bazen sayıları hatta yüzleri bulan insanlar, bazı saf insanlar da kendilerinin de Mehdi olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki bu açıkça olacak şey değil. Bunu Üstad da söylüyor, Bediüzzaman Said Nursi de söylüyor. Bu sadece hüsnü zanla olabilir. Rüya da bir delil teşkil etmez. Çünkü insan mesela oluyor, aç yatıyor, rüyasında yemek görüyor. Ya da bir yemek yemek istediğini düşünüyor, konsantre oluyor buna, rüyasında yemek görebiliyor. Ya da işte bir sevdiğini düşünüyor konsantre olarak, o sevdiğini rüyasında görebiliyor. Dolayısıyla rüya bu bilinçaltındaki değil mi hatırlamalardan kaynaklanan rüya olayları hiçbir şekilde delil olmaz. Mehdiyet de iddia değil ispat makamıdır. Yani propagandayla dur ben Mehdi olayım diye gayret de olabilecek gibi değil. Kaderde kimse Mehdi odur Mehdi değil mi? İslam birliğini tabii. O kuracaktır. Darwinizmi, materyalizmi o yeryüzünden kaldıracaktır. İslam'ın hakim olmasına vesile olacaktır. Dolayısıyla o kişi, bir kişidir Mehdi. Başkası olamaz. Bunu da açıklamanın önemli olduğunu düşünerek devam edebiliriz. Yoksa hani mesela tabii şu da olabiliyor. Hadislerde alametler var. Bunları saydık hatta değil mi? Saçının siyah olduğunu, alnının geniş olduğunu, sakalının kenarlarda incelenerek aşağıya gelip alt kısmının uzunca olduğunu, gözlerinin yeşil olduğunu, kavisli kaşlar olduğunu. Ama bütün fiziksel alametler bir kişide tecelli etse dahi o kişi Mehdi'yim diyemez. Bu çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi bu haram olur ve bu hüsnü zanla ancak olur. Allahu Alem o da ne zaman? İslam hakim olduğunda Hazreti İsa ile birlikte namaz kılıp Hazreti İsa'nın imam kabul ettiğinde Allahu Alem odur deriz inşallah.
Evet inşallah.
Altı hocam aslında sen üstadın bir ifadesi vardı.
Şimdi dediğine şunu da eklemeyi istersen yapayım. Bir dediğin inşallah dünya hakimiyeti, İslam'ın dünya hakimiyeti ayetlerle Allah'ın vaadi var. Bu gerçekleşecek dediğin gibi. Hazreti İsa nuzul edecek ve dediğin gibi imamlığa geçirecek Hazreti Mehdi'yi. Onunla ilgili hadis okuyayım ben istersen. Bak diyor ki El kavlül muhtasar fi alametil mehdil muntazar sayfa 24'te. Hazreti İsa aleyhisselam namazını Hazreti Mehdi aleyhisselamın arkasında kılacaktır. Bakın bu gerçekleşecek. Yani Hazreti Mehdi'nin kim olduğunu belirleyen en önemli iki özellikten biri Hazreti İsa'nın Hazreti Mehdi'yi namaza imamlığa geçirmesi. Bunu yaşadığımızda yani İslam dünyaya hakim olduğunda çünkü Hazreti İsa Kur'an'a tabi olacak. Son kitap olan Kur'an'a tabi olacak. Müslüman olmuş olacak. Ve dünyadaki bütün Hristiyanları da teslis yanlış içinde olanları da bir vahdet inancına getirecek ve onlar da Müslüman olacaklar. Böylece bütün dünya Müslüman haline gelecek Allah'ın izniyle. Bir bu önemli bir alamet. İkincisi de Hazreti İsa'nın bakın yine bir hadis okuyorum. El kavlül muhtasar fi alametil mehdil muntazardan sayfa 24'te. Hazreti İsa aleyhisselam semadan nuzul edecek. Gökten inecek. Ve onun emirliğini kabul edecektir. Yani Hazreti Mehdi'nin ona imam olduğunu ve onun emirliğini, onun emri altında olduğunu kendisi kabul edecektir. Hazreti İsa aleyhisselama bize namaz kıldır denilecek. Ancak o emir sizin içinizdedir karşılığını vererek bu Allah'ın ümmeti Muhammed'e bir ikramıdır diyecektir. Yani Hazreti Mehdi'nin bütün Müslümanların dünyanın imamı olduğunu söyleyecek. Kendisinin de ona tabi olduğunu ifade edecek ve namazda onun imamlığa geçmesini isteyecek. Dolayısıyla dediğin gibi İslam'ın dünya hakimiyeti ve Hazreti İsa'nın da Hazreti Mehdi'nin kim olduğunu işaret etmesi ve inşallah kıyamet alametlerin de birer tesbih tanesi gibi ardı arkasına da gelmesi bunların en büyük alameti olacaktır dediğin gibi. Çünkü geçmişte de bazı alametler yaşanmış olabilir ama kıyamet alametleri, onunla da ilgili hadis var, onu da okuyayım. Bakın Ramuz el Hadis'te 277 Taksim 6'da kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Bu da çok önemli. Biz her akşam burada hocamızın vesilesiyle, yazdığı kitaplara vesilesiyle anlatıyoruz değil mi? 1979 Hicri 1400'den itibaren ard arda, yani böyle günler, haftalar, aylar içinde değil mi? Kabe'nin basılması 1979, İran-Irak Savaşı çıkması 79, Afganistan'ın işgali çıkması 1979, işte güneş ve ay tutulmaları Ramazan'da üst üste ikişer defa 1981-82, hep böyle ard arda hızlıca ve tesbih taneleri gibi bu alametlerin de bu şekilde olması aynı zamanda Hazreti Mehdi'nin kim olduğunu belirleyici özellikler olan alametler ve kimde tecelli ediyorsa, bu fiziksel özellikleri de dahil, kimde tecelli ediyorsa o mübarek zat odur inşallah.
Kaderle. Evet, Üstad da bakın Said Nursi Hazretleri bazen Mehdi'lik iddiasında bulunan birçok kişi olduğunu, bu kişilerin işte ben Mehdi'yim dediklerini, ancak Mehdi'nin bir iddia makamı olmadığını, bu nedenle bunu iddia edenlerin de büyük bir aldanış içinde olduklarını söylüyor. Bakın şöyle diyor Mektubat sayfa 431'de Said Nursi Hazretleri. Hem ben müteaddit insanları gördüm ki, yani ben çok sayıda bazı insanları gördüm ki, bir nevi Mehdi kendilerini biliyorlardı ve Mehdi olacağım diyorlardı. Yani kendilerinin Mehdi olduğunu varsayıp, böyle bir iddiada bulunup, Mehdi olacaklarını söylüyorlardı. Bu zatlar yalancı ve aldatıcı değiller. Belki aldanıyorlar. Yani bu kişilerin büyük bir aldanış içinde olduğunu söylüyor. Gördüklerini hakikat zannediyorlar demiş Üstad. Hakikaten bakın bu çok önemli. Kimse ben Mehdi'yim diyemez. Hazreti Mehdi de hiçbir zaman ben Mehdi'yim demeyecektir. Zaten bir kişi eğer ben Mehdi'yim diyorsa, bunu ağzıyla söylüyorsa, bu Mehdi olmadığının en önemli delilidir. Çünkü tabii. Mehdi Allah'tan çok korkan bir kişi olduğu için Peygamberimiz hadislerde de buna dikkat çekiyor. Değil mi? Gergef kuşunun titremesi gibi Allah'tan içi titreyerek korkacaktır diyor. Allah'tan bu kadar çok korkan bir kişi hiçbir zaman Kur'an'a aykırı olacak böyle bir davranış içine girmez. Nitekim girmeyecektir.
Tabii ben masumum, ben cennetliyim demez. Demez. Değil mi? Aklı başında bir Müslüman yapmaz yani.
Bu şimdi Said Nursi Hazretleri ile ilgili çok sayıda Mehdi olduğu yönünde görüşler de var. Hani biraz şimdi bu konuştuğumuz konulara paralel evet. olarak. Oysa ki Bediüzzaman Hazretleri ya külliyatta birçok yerinde konuyu açıklamış, yani neden Mehdi olamayacağını ve Mehdi olmadığının delillerini saymış. Bununla ilgili de elimizde birçok mektubattan ya da diğer bölümlerden, Risale-i Nur külliyatından bölümler var. İsterseniz ben bir tanesini okuyayım, neden Mehdi olamayacağına dair üstadın ortaya koyduğu delillerden bir tanesi. Bediüzzaman Mehdi değildir çünkü Bediüzzaman Hazreti Mehdi'nin seyit olacağını, kendisinin ise seyit olmadığını açıklamıştır. Peygamberimizin soyundan bir kimse olacağını söylemiştir üstad. Kendisinin ise seyit olmadığını belirtmiştir. Bu konuyu da 5. şuada, şualarda 5. şuada 19. meselede sayfa 465'te açıklamıştır. Şöyle, rivayetlerde ahir zamanın alametlerinden olan ve Ali Beyti Nebevi'den Hazreti Mehdi'nin radıyallahu anh hakkında ayrı ayrı haberler var. Ben de onlara demiştim, ben kendimi seyit, yani peygamberimizin soyundan bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır.
Bunları açıklayalım şimdi.
Evet. Emirdağ Laikası 206 mektup, 206. mektup sayfa 339'da da tekrardan konuyu belirtmiş. Burada Said Nursi kendisinin seyit olmadığını açıkça ifade etmiş ve Hazreti Mehdi'nin, yani gelecek olan o şahsın, o büyük şahsın seyit olduğunu, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacağını burada açıkça belirtiyor, bildiriyor bize. Hatta gene şualarda, 14. şuada sayfa 365'te hem mehdilik istinadı hiç kabul etmediğimi bütün kardeşlerim şehadet ederler. Yani üstad bunu defalarca söylemiş, yakın talebelerine söylemiş, etrafındakilere söylemiş. Bu çok bilinen bir hadise. Hatta Denizli'deki ehli vukuf eğer Said mehdiliğini ortaya atsa bütün şakirtleri, yani talebeleri kabul edecek dediklerine mukabil, Said itiraznamesinde demiş ki ben Seyit değilim, ben Mehdi Seyit olacak diye onları reddetmiş. Hı hı. Yani etrafındakilerin böyle bir düşüncesi olmuş, hüsnü zanları olmuş ama bunu Üstad Hazretleri reddetmiş. Yani bir itiraz etmiş ona ve onlara kendisinin Seyit olmadığını, halbuki gelecek olan Mehdi'nin Seyit olduğunu, olacağını belirtmiş.
Tabii şunu da ilave edelim. Evet. Şimdi Üstad Said Nursi ben Seyit değilim diyor. Üstad burada kastettiği sadece Seyit olmadığı için Mehdi olmadığı değil. Çünkü Risale-i Nur Külliyatı'nda çok geniş olarak yüzlerce sayfa Hazreti Mehdi'nin özelliklerini tarif ederken, değil mi? O özelliklerin hiçbirisinin o dönemde kendisi üzerinde olmadığını da söylüyor Üstad Said Nursi. Yani yaptığı icraatlar, değil mi? Hatta mümkün olmadığını, kendi döneminde o icraatları yapmanın da mümkün olmadığını belirterek neden Mehdi olmadığını çok detaylı olarak açıklıyor. Yani sadece Seyit olmamasından dolayı değil. Hatta Seyit olsa bile, değil mi? Olsaydı dahi bunların neden olamayacağını anlatıyor uzun uzun. Neden Mehdi olmadığını anlatıyor. Onun da delillerini vereceğiz inşallah.
Evet, zaten onlarca delili var. Yani çok büyük alametlerden tutalım. Fiziksel, Mehdi'nin fiziksel özellikleri, yaşadığı dönem, yani zamana yönelik, ortama yönelik. Yani onlarca delili var. Bunları zaman zaman sırası geldikçe biz böyle tabii kaynak da göstererek hepsini burada okuyacağız. Mesela Bediüzzaman'ın tüm bu sözlerinde kesin olarak açıklamış Seyit olmadığına dair. Bunun yanı sıra Bediüzzaman biz ancak manevi Seyit olabiliriz diyor. Yani bu da önemli. Burada buna açıklık getirmiş Bediüzzaman. Şöyle yine şualarda sayfa 390'da diyor ki ahir zamanın o büyük şahsı, yani Hazreti Mehdi aleyhisselam neslen Ali Beyt'ten, soy olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan yani olacak. Biz nur şakirtleri ancak manevi Ali Beyt'ten, manevi anlamda bir seyit sayılabiliriz diyor. Yani biz gerçek seyit değil, ancak manevi alemde manevi olarak seyit olabiliriz diye buna bir açıklık getirmiş.
Tekrar vurgulayalım bakın. Hı hı. Hazreti Mehdi için neslen soy olarak gerçek anlamda peygamberin soyundan olacak diyor. Biz, yani kendisini de kastederek nur öğrencileri, nur şakirtleri ancak manevi olarak Ali Beyt'ten, manevi anlamda birer seyit sayılabiliriz diyor kendisine. Değil mi? Evet. Çok önemli bir ayrım yapmış orada.
Evet, devam edeyim isterseniz. Gene seyit konusunda Emirdağ layıkasında üstad bahsetmiş. 206. mektupta sayfa 340 ve gene şualarda 14. şuada sayfa 557'de şöyle söylüyor. Eğer mehdilik dava etse bütün şakirtleri, yani talebeleri kabul edecekler. Ben de onlara demiştim. Ben kendimi Seyit, peygamberimizin, yani peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan bilemiyorum. Yani ben söylediğim gibi peygamberimizin o gelen silsile şeklinde gelen o mübarek soyundan değilim diye ifade ediyor defalarca ve birçok yerinde külliyatın bunu açıkça söylüyor üstad. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten, yani peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. Halbuki o büyük ahir zamanın o büyük şahsı, yani Hazreti Mehdi, Hazreti Peygamber'in mübarek soyundan gelen, o silsileyle gelen soyundan olacaktır. Gerçi manen ben Hazreti Ali'nin radıyallahu anh bir veledi manevisi, yani manevi evladı hükmünde ondan hakikat dersini aldım. Ve Ali Muhammed aleyhisselam, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olanlar,
bir manada hakiki nur şakirtlerine şamil olmasından, yani gerçek nur talebelerini kapsamasından dolayı ben de Ali Beyt'ten, yani Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan sayılabilirim diyor. Yani üstad manen inşallah ancak seyit olabileceğini, Hazreti Ali'nin bir manevi evladı olma hükmünde olması sebebiyle, ondan ders alması, hakikat dersi alması sebebiyle inşallah bir manada...
Yani Peygamberimizin soyundan olanların nur talebelerini de manen kapsamasından dolayı evet. Bu anlamda sayılabilirim diyor.
Manen evet, manen burada önemli olan manen sayılıyor olması, sayılabilirim diyor. Bununla beraber ben de manevi Ali Beyt'ten sayılabilirim demekten maksadım, bir kısım müçtehitlerin onun ailesine ve ashabına selam olsun duasında seyit olmayan fakat ehli takva bulunanlar o duada dahildirler dediklerinden, o umumi duada benim de bir hissem bulunması için ricakerane bir tevildir. Yoksa o hatakerane mana, yani hatalı anlam hiç hatırıma gelmemiş.
Bunu şerh ederek şimdi açıklarsak.
Evet, bu da Şualar 14. Şua 358. sayfa.
Ben de, Altı Hocam sen istersen.
Estağfurullah hocam, yani... Üstad Hazretleri onu bir dua olarak manevi, yani Hazreti Ali'den ders aldığını, çünkü ilmin kapısıdır Hazreti Ali biliyorsunuz inşallah. Evet. Oradan ders almadan dolayı ve manevi seyitlik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesine ve ashabına selam olsun duasına dahil olan, yani ehli takva da bu duaya dahil edilir den dolayı o ricakerane bir şey, bir dua, yani manevi bir dua. Çünkü biliyorsunuz Üstad Hazretleri bu konuda çok net bir açıklama yapıyor. Diyor ki muhakematta birinci makale, Unsurül Hakikat 12. mukaddimede sayfa 52. Seyit olmayan seyidim derse diyor ve seyit olan da değilim diyenler ikisi de günahkardır diyor. Bakın evet. Ve duhul ile dahil olarak huruç, isyan, haram oldukları gibi diyor. Bakın hadis ve Kur'an'da dahi ziyade ve noksan etmek memnudur, yasaklanmıştır. Yani seyit olmayan seyidim diyemez, seyit olan da seyitliğini gizleyemez, ikisi de yasaklanmıştır, haramdır diyor.
Evet.
Üstad kendisi bunu izah ediyor. Dolayısıyla kendisi Mehdi, yani seyitliğini, varken seyitliğini gizleyemez. Eğer seyit olsaydı hakikaten seyidim demekle mükellef olduğunu kendisi açıklıyor. Aksi haram olur. Üstad bile bile göz göre göre haram bir şey yapmayacağı çok açık ve nettir yani. Üstadın hayatı buna değil, üstelik kendisi de yazmış. Dolayısıyla ayrıca seyitlik de, yani Mehdi seyit olacaktır ama dediğin gibi, senin de daha evvel vurguladığın gibi milyonlarca seyit var dünyada.
Evet.
Yani seyitlik Mehdiliğin tek alameti değil. Üstad Hazretleri eğer hakikaten seyit olsaydı derdi ki, dürüst, her zaman gerçek söyleyen bir insan olarak doğru söyleyen, evet seyidim ama Mehdi değilim derdi. Ama seyit değilim diyor.
Evet.
Dolayısıyla bunun haram olduğunu da söylediği için kendisinin seyit olmadığını, sadece manevi anlamda Peygamber Efendimiz'e yapılan dualara kendisinin de katılabilmesini bir rica eden bir dua şeklinde söylediğini kendisi de izah ediyor. Bu şimdi mehdilik konusunda Üstad Hazretlerine hüsnüzan edilmesi geçen yüzyılda, tabii talebelerinin, tabii herkesin Mehdi olmasını, değil mi? Yani biz kendimiz için de söylüyoruz. O talebeler de üstadın Mehdi olmasını istemiş olabilirler. Kendileri de istemiş olabilirler. Dua etmiş olabilirler. Ancak üstad bu hüsnü zanları kendisine yapıldığını bildiği için çok uzun anlatımlarla ve farklı açıdan kendisinin neden Mehdi olmadığını birçok yerde Risale'de izah etmiş. Çünkü birçok açıdan izah etmiş. Öncelikle zaman açısından demiş, yani 1400 yılında gelecek Mehdi demiş. Kendisi bütün eserlerini 1300 yıllarda yapmış. 13. asrın ben müceddidiyim, 13. asrın başında oturuyorum demiş. Doğumu da, eserleri de, vefatı da hep 1300'lü yıllarda. Dolayısıyla zaman açısından üstünde durmuş. Sonra vazifeleri açısından üstünde durmuş. 3 vazifesi olacağından bahsetmiş. üç vazifesinin tek kişide toplanmasının mümkün olmadığından bu devirde ve teker
kendi
teker
yani.
kendi devrinde, üstadın yaşadığı devirde yani 1300'lü yıllarda, doğru da söyledin. Yani böyle içerik açısından da, vazifelerin teker teker içerik açısından da sayarak, ondan sonra bir başka açıdan Hazreti İsa ile olan birliktelikleri açısından bunu izah etmiş. Neden kendisinin Mehdi olamayacağını. Böyle çeşitli açılardan izah etmiş. Onların hepsini inşallah yeri geldiğinde programlarımızda bölüm bölüm zaman zaman hepsini alıntılarıyla, üstadın kendi izahlarıyla inşallah konu ediniriz. Bugün de arzu ederseniz bu zaman konusunda, evet. Seyitlikten sonra zaman konusunda da biraz vurgulama yaparız. Programın akışı içerisinde de zaman zaman ele alabiliriz. Bir bütün olarak da ele alabiliriz. Nasıl
zamanı
arzu ederseniz.
Zamanı yapalım istersen şimdi.
Evet. Üstad Hazretleri diyor ki, bakın hadis-i şeriflere dayanarak Hazreti Mehdi'nin 1400'lerde geleceğini söylüyor. Şöyle, Sözler eserinde 24. söz sayfa 318'de Üstad diyor ki, istikbali dünyeviyede, dünyanın geleceğinde 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip, yani yakın zannetmişler. Bakın, Üstad Hazretleri zaten 1300'ler içinde vefat etmiş. Bu Sözler Risalesi'ni de 1345 yılında yazmış. Yani 1925-26'lara denk geliyor. Ve kendisi 1300'lerde yaşamış olduğu için Mehdi'nin de, yani bütün İslam aleminin, Müslümanların Mehdi beklentisini ve her dönemde de bu Mehdi beklentisinin olduğunu söylüyor. Fakat dünyanın geleceğinde, yani kendisinden sonra da, daha sonraki geleceği zamanında 1400 sene sonra Mehdi'nin geleceğini burada açıkça ifade etmiş. Dolayısıyla kendisinin Mehdi olamayacağını, 1300'lü yıllarda yaşamış olduğunu bu ifadesiyle de açıkça ifade etmiş. Şu açıdan da önemli. Üstad hakikaten çok büyük bir insan. Yani hocamız da hep vurgular üstada olan sevgisini, muhabbetini, bağlılığını.
Bin yılın müceddidi.
Yılın müceddidliği, olağanüstü halleri, Allah'ın ona ihsan ettiği nimetleri, yani çok ender seçilmiş insanlarda olabilecek özelliklere vakıf olduğunu zaten hayatıyla, eserleriyle, her şeyiyle ortada. Üstad 13. asrın müceddidi. Müceddidlik, yani ona mehdilik, şimdi nur talebesi kardeşlerimizin bazılarının düştüğü bir gaf olan, işte bu şahsı manevidir mehdiyet konusu veyahut üç mehdi vardır, her mehdinin ayrı bir vazifesi vardır gibi farklı farklı yanlış tabirleri yapmalarının kaynağında aslında bu konu var. Yani üstadı Mehdi zannetme konusu var. Üstad Mehdi zannedildiği için onlar tarafından, dolayısıyla böyle aklı zorlayan, hadislere aykırı teviller yapmak zorunda kalıyorlar. Hazreti İsa ile ilgili çok akıl dışı, gerçek dışı ve yani böyle artık utanç verici diyebilirim. Yani çünkü utanabilir insanlar Hazreti İsa'yı gördüklerinde, bunu söyleyenler utanacaktır çünkü. Teviller getirmek durumunda kalıyorlar. Geldi, geçti, öldü gibi mesela. Çünkü altındaki sebep üstadı Mehdi zannetmeleri. Ondan kaynaklanıyor. İşte sonraki vazifeleri üstad İslam Birliği kurulmadığı için, lideri olmadığı için, kendisi önderi olmadığı için ve dünya hakimiyeti olmadığı için mesela böylesine büyük, iki büyük vazifeyi manevi şahıslar yapacaktır diye tevil etmek zorunda kalıyorlar. Kaynağında üstadı Mehdi zannetmeleri yatıyor. Üstad tabii ki muhteşem bir insan, büyük bir müceddit ama talebelerin bu hüsnü zannını da biliyor ve onlarca açıdan ele alarak Mehdi olmadığını onlara izah ediyor. Dolayısıyla bu şekilde inanan kardeşlerimizin üstadın anlattığı gibi olaya gerçek bir şekilde bakmaları, taraflı değil, taassupla değil ama üstadın dediği gibi bakmaları gerçek doğru inanışa onları götürecektir inşallah. Hocamız da Allah razı olsun gayet çok açık, vezih, veciz bir şekilde izah ediyor. Çok detaylı, kelime kelime kitaplarında bunları ele alıyor. O yüzden birçok da tekrar oluyor ama tekrar tesistir. Hocamız anlatıyor. O yüzden zaman açısından ele alıyorduk. Bir alıntı daha okuyorum tekrardan. Diyor ki Üstad, şualarda 1. şua sayfa 605. Bundan bir asır sonra kendi yaşadığı devir. Yani bunu dediği kendi yaşadığı devir. O devirden, kendi devrinden bir asır sonra, 100 yıl sonra zulümatı, karanlığı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakitleri, talebeleri olabilir. Bakın kendisi 1355 yılında yani 1936 yılında Şualar ismi eserini ele almış. Ve kendisinden bir asır sonra Mehdi'nin ve talebelerinin bu karanlığı dağıtabileceğini söylemiş. Dolayısıyla kendisi Mehdi olmadığını bu açıdan da bir kez daha vurgulamış. İsterseniz beraber de devam edebiliriz. Yahut başka bir konuya geçip daha sonra da tekrar bu konuya da dönebiliriz.
Evet, zaman olarak çok net ifade ediyor. Yani daha başka izahları da var. Değil mi Tarkan Hocam?
Evet.
Mesela Mehdi'nin kendisinden bir asır sonra geleceğini açıklıyor. Kastamonu Lahikası 59. mektup sayfa 57'de. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, kendi zamanından bahsediyor. Öyle hakim akımlar, değil mi? Var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için, her şeyi kendi kontrolüne aldığı için faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse diyor. Yani kendi zamanında gelse dahi, ama neyi söylüyor bu arada? Beklenilen Mehdi'nin bir asır sonra gelecek diyor. Yani çok açık bu, evet. Değil mi? İnşallah. Çok yerde geçiyor ve bir asır ne demek? Yani kendisi mesela bu Kastamonu Lahikası da demiştik bu ifade. Kastamonu, evet. Lahikası adlı eserini miladi 1936 yılında, yani Hicri 1354 yılında yazıyor. 100 sene sonra ne demek? 14. yüzyılı kastediyor. Çok, tabii, açık biçimde, değil mi?
Tabii.
Hicri 1400'leri kastediyor. Evet. Yani günümüzü kastediyor. Dolayısıyla yani üstadın zaman olarak da çok net ifadeleri var. Nasıl seyit olmadığını söylüyordu.
Tabii.
Ki mühim bir alametidir Mehdiyet'in. Ki seyit olsa dahi, hı, diğer bütün açıklamalarıyla seyit olduğu halde Mehdi olmadığını olsa bile açıklıyor. Bu da mesela, değil mi, zaman olarak birası sonra gelecek diyor. Çok açık bir şekilde.
Evet. Burada hakiki beklenileni de özellikle vurgulamış Üstad Hazretleri. Yani her zaman hikmetli ve yerli yerinde kullanır. Yani bir kelimeyi dahi mutlaka hikmetli ve bir şeyi işaret eden olarak kullanır Üstad Hazretleri. Hiçbir şey demediği gibi bunu da boşa dememiş. Bakın, hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat diyor. Çünkü başka eserlerin birçok yerinde söylüyor. Bir nevi mehdiler, yani müceddidleri kastederek bir nevi mehdiler gelip geçmiştir diyor. Ama gerçek beklenilen, hakiki beklenilen, yani sizin beklediğiniz diyor talebelere de aslında. Sizin beklediğiniz Mehdi diyor. Çünkü ona hüsnü zan da var. O işte bir asır sonra gelecek o diyor. 100 yıl sonra gelecek diyor. Bu açıklama tam onu izah ediyor.
Mesela daha önce de tabii çok vurgulandı ama tekrar söyleyelim, çok önemli. Sözler 24. söz sayfa 318'de, değil mi? İstikbali dünyevide, yani dünyanın geleceğinde 1400 sene sonra gelecek bir hakikati, yani peygamberimizden 1400 sonra gelecek Hazreti Mehdi'yi asırlarında, kendi dönemlerinde karip, yakın zannetmişler. Ki hakikaten baktığımız zaman sahabeden itibaren Mehdi'nin beklendiğini, kendi dönemlerinde hatta beklendiğini görüyoruz. Ama Üstad burada bakın söylüyor, çok açık, değil mi? 1400 sene sonra gelecek diyor. Kendisi de 1300'lerde yaşadığına göre hicri olarak 1400'ler, yani 1980'den sonrasını işaret ettiğine göre, değil mi? Çok açık yani, böyle Hazreti Mehdi'nin günümüzde 1400 yıllarda gelmiş olması gerekiyor. 1980 yılından itibaren inşallah.
Evet.
Bir de Hazreti Üstad, Hazreti Mehdi'nin cemalinin, yani yüzünün 100 sene sonra görüleceğini söylüyor bir yerde. Beyanat ve tenvirlerde sayfa 75 ve 76'da şöyle söylüyor Üstad. Eğer siz tembel kalıp da onun yolunu yapmazsanız, tembellik etseniz 100 sene sonra tamamen cemalini göreceksiniz. Zira sizinle İstanbul arasındaki mesafe bir aylıktır. Yani Bediüzzaman bu ifadesini 1910-1911'lerde söylüyor. Bu tarihten 100 sene sonra, yani miladi 2010-2011 yıllarına geliyor.
Ki yılımız yani.
Ki yaşadığımız,
2010, evet, 2010'dayız.
Ve yaşadığımız döneme geliyor. İşte bu dönemde Hazreti Mehdi'nin cemali, yani yüzünün görülüp o mübarek şahsın tanınacağı yüzyıla dikkat çekiyor.
Evet, 2010 yılında görülecektir. Çok evet. Açık yani burada. Değil mi?
Tam 100 yıl inşallah. Sonra diye söylüyor. Yani kendi döneminde değil. Kendi dönemi 1911-10 yıllarında söylemiş olduğu bir cümle. Ve çok önemli bir cümle. Ama 100 sene sonra diyor. Tam yaşadığımız döneme, hatta şu bulunduğumuz yıla denk gelen bir cümlesi. 100 yıl, yani bu dönemde Hazreti Mehdi'nin cemali gözükecek. Cümlesinin devamında da zira sizinle İstanbul arasındaki mesafe bir aylıktır. Demek suretiyle Hazreti Mehdi'nin de İstanbul'da olacağını dikkat çekiyor. İşte bu da biraz önce Altı Hocam'ın bahsettiği zamanla ilgili olarak Said Nursi Hazretleri'nin neden kendisinin Mehdi olamayacağına dair delillerden bir tanesi.
Evet, Üstad böyle çok net tarihler de veriyor. Yani böyle tam hakikaten hadislerde belirtilen Mehdiyet dönemini, çıkışını, zuhurunu ve dönemini belirten tarihler de veriyor. Şöyle mesela Hutbe-i Şamiye meşhur Üstad Hazretleri'nin 1911 yılında Şam'da verdiği meşhur hutbe şöyle 71'de Fecr-i Sadık 71'de yani 1371'de Fecr-i Sadık başladı veya başlayacak. 1371-1951 ediyor. Eğer bu Fecr-i Kazip de olsa 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık çıkacak. Bakın yani şafak gözüküyor diyor. Ve 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık, yani Mehdi söylüyor Fecr-i Sadık diyerek. 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık çıkacak diyor. 71-1371 30 eklendiğinde tam 1401 ediyor. Hicri 1401 Mehdi'nin çıkış tarihi.
1981.
Tabii. Başka bir yerinde yine Şam hutbesinde sayfa 25'te Hutbe-i Şamiye. Evet şimdi olmasa da 30-40 sene sonra, bakın yine zaman veriyor. 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini, o üç kuvveti tam teçhiz edip işte sanat ve medeniyetin özellikleri, güzellikleri, o kuvvetleri dağıtmak için diyor dokuz manileri. İnsanın araştırma, tahari hakikat meyalanını ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi o dokuz düşmanın cephesine göndermiş diyor. İnşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek diyor. Bakın 50 sene diyor. Yani üstad çok bilinçli olarak zaman veriyor burada. 30 sene, 40 sene, 50 sene. Şimdi bu 1951'den sonraki gelişmelere yönelik bu açıklamaları yapıyor. Üstad bunu söylüyor zaten Hutbe-i Şamiye'de. Ve 1951'e 30 eklediğinizde 1981 tam Hicri 1401 Mehdi'nin çıkış tarihi.
Evet.
40 sene eklediğinizde 1991 Mehdiyet'in önemli bir safahatı, gelişme dönemi. Ve 50 sene eklediğinizde 1421 yani 2001. Bakın orada diyor onları darmadağın edecek diyor. İşte Mehdiyet'in önemli vazifelerinden biri olan, bakın fen ve, yukarıda da söylüyor, fen ve hakiki marifet diyor. Yani bilimle ve hakiki bilgiyle, gerçek bilgiyle diye başladığı konuşmayı darmadağın edecek diye bitiriyor. Dolayısıyla maddiyum ve tabiyum felsefesini Mehdi'nin birinci vazife olarak yok edeceğini söylüyordu. Demek ki 2000'lerde, 2001'lerde bu vazifenin yerine geliyor olması, fikren Allah'a inkar felsefeleri olan Darwinizm ve materyalizm, ateizm gibi felsefeleri Mehdi'nin darmadağın ettiği, o yıllarda o fikirleri tamamen bitirdiğini işaret eden bir tarih vermiş. Dolayısıyla bu tarihlerde Mehdiyet'in çıkışı, gelişmesi ve fikri galibiyetlerin olduğunu üstad açık bir şekilde beyan ediyor. Kendisinin yaşadığı 1300'lü yıllar olması itibariyle dolayısıyla üstadın Mehdi olmadığını, üstad kendisini bu şekilde böyle ifade etmiş oluyor.
Evet. Yine Bediüzzaman'ın Hazreti Mehdi olmadığının delillerinden bir diğeri de Said Nursi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Mehdi'nin kendisinden sonra gelecek bir şahıs olacağını ifade ediyor. Bakın, Sikke-i Tasdik-i Gaybi sayfa 9-11, Beyanat ve Tenvirler sayfa 310'da ki ifade, Said Nursi'nin ifadesi. Bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat, yani daha sonra, kendisinden sonra gelecek olduğunu gösteriyor burada. Sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir programı olarak tatbik edecek. Yani Risale-i Nur'u hazır bir program olarak kullanacak diyor. Yazma ve dağıtma yoluyla yayacak ve uygulayacak. Şimdi bakın burada sonra gelecek o mübarek zat demesi değil mi? Kendisinden sonra gelecek başka bir ileriki dönemli gelecek biri olduğunu gösteriyor. Bu da yine üstadın Hazreti Mehdi olmamasının delillerinden bir tanesi ve kendisi de bunu zaten söylüyor. İlerideki bir vakitte gelecek diyor çünkü.
Evet.
Evet, bir gene başka bir yerde Hazreti Mehdi'nin kendisinden daha ileriki bir tarihte geleceğini tekrar belirtiyor Üstad Efendi. Barla layıkası sayfa 162'de şöyle söylüyor. Fakat o ileride gelecek acayip, yani şaşılan, hayret uyandıran, benzeri görülmeyen şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı, yani yardımcı kuvveti ve o büyük kumandanın piştar bir neferi, yani önden giden bir askeri olduğumu zannediyorum. Yani Bediüzzaman bu sözlerin yer aldığı Barla Layıkası adlı risalesinin Hicri 1926 yılında yazmış. Bediüzzaman burada da yine o ileride gelecek acayip şahıs sözleriyle Hazreti Mehdi'nin kendinden sonra bir tarihte geleceğini açıkça ifade etmiş.
Evet. Ve bu ifadelerin arasında tabii çok da güzel bir şey var. Kendisininle Mehdi'nin konumunu belli etmiş. Yani hem kendisinin hem Mehdi'nin nasıl bir konumda olacağını bu ifadelerde çok açık bir şey var. Teşhis var. Şöyle diyor ki, o ileride gelecek acip şahsın, yani Mehdi'nin, diyor ben bir hizmetkarı, bakın kendisini Mehdi'nin bir hizmetkarı olarak adlediyor. Yani ona hizmet eden, ona zemin hazırlayan, başka ifadelerinde de var. Bu yani iman hizmetiyle yaptığı çalışmayla Mehdi'ye zemin hazırlayan bir hizmet rolünde olduğunu söylüyor kendisinin.
Maşallah.
Vazifede olduğunu söylüyor. Ve ona yer hazır edecek bir dümdarı, yardımcı kuvveti demek dümdarı. Yani Mehdi'nin yardımcısı konumunda olduğunu ve ondan daha evvel dünyada olması hasebiyle ona bir zemin, bakın yer hazır edecek diyor. O çalışmalarıyla daha sonra gelecek olan Hazreti Mehdi'ye zemin teşkil ediyor, yer hazır ediyor. Öyleyim ben diyor ve o büyük kumandanın piştar bir neferi, önde giden bir askeri. Bakın hem Mehdi için büyük kumandan diyor. Bu vasıflandırma da çok önemli. Kendisi Üstad Hazretleri tabii büyük kumandan olmadı. Büyük kumandan bütün İslam aleminin hepsinin manevi önderi olarak, bütün Müslümanların ortaklaşı olarak Mehdi'yi kendi önderleri olarak görecekleri ve onun sözünü dinleyecekleri, itibar edecekleri bir kişi olduğunu gösteriyor. O kendisi tabii bütün İslam aleminde böyle bir konumda olmamıştı. Ben diyor ancak onun önden gelen bir askeriyim diyor. Zaman açısından daha 100 yıl evvel geldiği için Hazreti Mehdi'den. Onun bir askeriyim, öyle olduğumu zannediyorum diyor. O yüzden kendisinin Mehdi olmadığını, ahir zamanın beklenen Mehdi'si olmadığını bu konumlandırmasıyla kendini Hazreti Mehdi ile çok açık bir şekilde ifade ediyor. Hazreti Mehdi'nin bir öncüsü olduğunu, ona yer zemin hazırladığını, onun bir yardımcı kuvveti olduğunu ve bir hizmet edeni olduğunu söylüyor inşallah.
İnşallah. İnşallah. Yine başka bir yerde Üstad Bediüzzaman Said Nursi kendisinin Hazreti Mehdi olmadığını fakat eserleri ve yaptığı çalışmalarla Hazreti Mehdi'ye zemin hazırladığını ifade ediyor. Mesela Mektubat sayfa 137, Sikke-i Tasdik-i Gaybi sayfa 189, Barla Layıkası 28. mektuptan 7. Risale olan 7. meselede bakın şöyle çok zaman evvel bir ehli velayetten, yani veli şahıstan işittim ki, bir veli şahıstan işittim ki o zat eski velilerin gaybi işaretlerinden istihraç etmiş. Yani bir manasını ortaya çıkartmış. Ve kanaati gelmiş ki, o zatın kanaati gelmiş ki şark tarafından bir nur zuhur edecek. Şark tarafından bir nur ortaya çıkacak. Bidatlar zulümatını, yani dine sonradan girmiş olan hurafeleri dağıtacak. Devam ediyor Said Nursi Hazretleri. Ben böyle bir nurun zuhuruna, ortaya çıkışına çok intizar ettim, gözledim. ortaya çıkışını, ben böyle bir nurun ortaya çıkışını çok gözledim ve ediyorum. Fakat diyor üstad, çiçekler baharda gelir. Öyleyse o kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Yani ortamı hazırlamak lazım gelir. O kutsal mukaddes şahıslara, Hazreti Mehdi'ye. Ve anladık ki bu hizmetimizle, yaptığım çalışmalarımla o nurani zatlara, nurlu şahıslara zemin ihsar ediyoruz. Zemin hazırlıyorum diyor. Ben diyor ortamı hazırlıyorum diyor yaptığı çalışmalarla.
Maşallah. Evet. Ve anladık ki diye özellikle vurgulaması da Üstad Hazretleri'nin önemli. Yani buna kesin kanaati geldiğini, değil mi? Hani Hazreti Mehdi olmadığını delilleriyle artık tam bir kanaat getirdiğini söylüyor. Yani evet. Anladık diyor. Böyle olduğunu anladık diyor. Evet. O açıdan da önemli yani. Evet.
Evet, şimdi inşallah kısa bir aramız olacak. Kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız inşallah.
Tekrar sizlerle beraberiz. Bu akşam ben tekrar etmek istiyorum. Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Kanal S, Samsun Aksu, TV Kayseri, Keyif FM, Bingöl FM, Iğdır TV, Mardin, Ankara Beypazarı, Seyran TV, Adana Ceyhan, CRT TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktay'la Gece Sohbetleri programına devam ediyoruz. Söz yine sizlerde.
Bir sık sık hocamızın son birkaç gündür niye programa katılmadığını bana da soranlar oluyordu. Şundan dolayı hocamız bir kere çok çalışıyor maşallah. Günde 3-4 saat uyur. 7 tane kitabını baskıya yetiştiriyor. Ayrıca 3 aylar oruç tutuyor. Yani son derece sağlıklı maşallah. Çok da güçlü. Bu kadar az uyuyarak bu kadar işi birlikte yürütüyor. Bizim ama Allah razı olsun asıl yetişmemiz için, yani burada kendisi olmadan, onun yardımları olmadan konuları anlatabilmemiz için bu şekilde bir fırsat tanımış oldu bize. Allah razı olsun inşallah. Bundan dolayı. Şimdi bir önceki bölümde Üstad Said Nursi'nin neden Mehdi olmadığının nasıl delillerle anlattığını görmüştük. Bir videomuz varmış galiba. Onu seyredelim önce.
Bilim Araştırma Vakfı'nı çok yakinen tanıyan ve size doğru bilgiler verebilecek olarak burada bulunuyor.
Ama sizin
çocuk ben vakfı çok iyi tanıyorum. Bu çocukları çok iyi tanımak imkanını buldum. Ve size sağlam bilgi vermek üzere burada bulunuyorum. Anadolu'da, Gaziantep'te, Afyon'da, Urfa'da, Trabzon'da, Adapazarı'nda seri halinde konferanslara gittim ben bu delikanlılarla beraber.
Evet.
Ve orada, bakın, seyahatte tanıdım. Biliyorsunuz bir deyim vardır. İnsanları tanımak isterseniz ya askerlikte beraber olacaksınız ya da beraber seyahat yapacaksınız. Bu çocukların hepsinin fevkalade iyi ailelerden geldiğini, fevkalade iyi yetiştiklerini, hepsi mesela bu iki arkadaşımız burada oturan iki arkadaşımız, biri Galatasaray mezunu, öbürü Saint Benoît mezunu. Biri Uluslararası İletişim Fakültesi'nden mezun, arkadan master yapmış, arkadan doktora öğrenciliği yapıyor. Aynı zamanda iş adamı. Yani temenni edilecek vasıflara sahip insanlar. Bunları ben milli, manevi değerlere bağlı, memleketini seven, fevkalade dürüst, ahlaklı kişiler olarak aylarca beraber kalmak suretiyle tanıdım. Aylarca, bir gün iki gün değil.
Ve aynı ortamlarda mı yaşadınız?
Aynı ortamda, otellerde beraberdik. Otelde beraberdik, beraber konferanslara gittik, beraber oturup yiyip içtik. Ondan sonra ben bir rahatsızlık geçirerek bıraktım. Onlar daha 120 konferans verdiler Türkiye'de ve verdikleri konferans da bilimsel konferanslar ve dediğim gibi milli, manevi değerlere değer veren hareketler. Bunlar belirli bilgilerin hazmedilmesi, değerlenmesi, hazmedilmesi ve sunulması. Şimdi bu kitaplar fevkalade enteresan. Yani bu şu atom kitabında mesela bir atom bilgininin olabileceği bilgileri almış ve halkın anlayabileceği bir şekle sokmuş. Yani ben hiç kendisiyle karşılaşmadım. Fakat yüzün üzerinde kitabı ve şu gördüğünüz bunların hepsi bilimsel kitaplar. Ama bunların her biri yani hakikaten şunlardan bir tanesini alın okuyun. Ben size veriyorum. Hangisi? Şunu vereyim ben size. Savunma sistemi, insanın savunma sistemini bu kadar güzel anlatan ben hiçbir kitap görmedim.
Hocam, sizin en mucizesini
göreceksiniz. Ancak kendi hayatını vakfetmiş olan bir insan Öyle anlaşılıyor. Devamlı okuyan bir insan hiç dışarıya da çıkmıyor. Ama çıkmıyor. Evet. Ve o zaman ne yapıyor? Kitap yazıyor. Kitapları getirin dedim. Yüzden fazla kitap. Ben ancak birkaçını size getirebildim. Ve bunların hepsi kendi sahalarında ben değerlendirebiliyorum. Çünkü evet. Benim konum bunlar. Kendi sahalarında en ileri derecede bir uzmanı yazabileceği bir kitap. Ve aynı zamanda da halkın her kesimin anlayabileceği dilde yazılmış bir kitap.
Evvela bugün Bilim Araştırma Vakfı'nın tertip ettiği bu toplantı hakkında bir hekim olarak birkaç söz söylemek istiyorum. Bir hastanın en kritik devresinde verdiğiniz bir ilaç, verdiğiniz oksijen nasıl hayat kurtarıyorsa, tam zamanında yapıldıysa, bu toplantıda kanaatimce Kıbrıs davasında böyle bir zamanda verilen bir moral güç, verilen bir ilaç etkisini yaptı.
Evet, bu babamın gerçek fikirleri bunlar hakikaten böyle. Yani hocamızı çok severdi, arkadaşlarımızı çok severdi. Hocamızın konferanslarına katılırdı. Değil mi? Eserlerini öve öve bitiremiyor. Hakikaten bu budur yani. Gerçek düşüncesi budur. Annemin de benim bu şekilde. Yani annem Semin Babunan. Bakın onun şimdi Bilim Araştırma Vakfı Cevabiyası'nı öven mektuplarından bir tanesini görelim. Şimdi bu yazdığı bir mektup. Saygılarımla Profesör Doktor Cevat Babunan'ın eşi Semin Babuna diye imzası var. Bakın burada görüyorsunuz. Bakın mektupta şöyle diyor. Sayın Ahmet Gürses Beyefendi'ye, bildiğiniz gibi 12 Kasım 1999 tarihinde Bilim Araştırma Vakfı mensuplarının ve kızım Tuğba Babuna'nın aralarında bulunduğu 85 kişi emniyet mensuplarınca gözaltına alındı. Bu tarihten sonra ise hem kızıma hem de BAV camiası mensuplarına yönelik çok çirkin iftiralar atılmaya başlandı. Üstelik ortada yüce yargımızın verdiği bir hüküm ve emniyet mensuplarımızın elinde suç unsuru olarak bulunan hiçbir delil ve kanıt olmadan, Sayın Adnan Oktar'ın fahri başkanı olduğu Bilim Araştırma Vakfı, uzun senelerdir Türkiye'ye büyük hizmetler veren çok saygın bir vakıf. Başta Sayın Adnan Oktar olmak üzere, bu vakfa mensup olan tüm insanlar son derece güzel ahlaklı, haysiyetli vatan evlatları. Hem benim evladım hem de bu camia mensuplarının Türkiye'nin geleceği için ahlak ve kültür olarak üstün vasıflara sahip çok önemli değerler olduğuna inanıyorum. Bakın şimdi devam ediyor. Evet. Biraz ağır tabii filmde geçiş. Bu kişiler birçok gencimiz gibi bar köşelerinde hiçbir amacı ve ideali olmadan bomboş, ülküsüz, dininden bir haber, devletine ve kendi milletine karşı hiçbir sadakat beslemeyen kayıp insanlar olacaklarına Sayın Adnan Oktar'ın hayırlı tavsiyeleri vesilesiyle ülkemizin gurur duyacağı insanlar haline gelmişlerdir. Atatürk'ün kendilerine bıraktığı mirastan ve vatan sevgisinin ne demek olduğundan bile habersizken bu topraklara gönülden bağlı, ecdadına karşı saygılı, Türkiye'nin ilerlemesi ve üniter yapısının korunması için candan bir çaba içerisine giren, dünyaya örnek bir genç topluluk oluşmuştur. Böylesine büyük bir hizmeti alkışlamak gerekirken, böyle bir haksız karalama kampanyası başlatanların vicdanında uzun vadede büyük bir yara açılacağına inanıyorum. Bugüne kadar haklarında hiçbir suç delili olmayan, hiçbir camia basında bu kadar tahkir edici, hakaretamiz ifadeler kullanıldığına şahit olmadım. Bu nedenle değerli Türk kamuoyunu, kızımın da aralarında bulunduğu güzel ahlakları yüzlerine yansımış bu tertemiz insanlar konusunda vicdanlı, barışçı ve sevecen olmaya davet ediyorum. Saygılarımla Profesör Doktor Cevat Babuna'nın eşi Semin Babuna, 22.12.1999 tarihi. Şimdi bu hakikaten gerçek fikirleri. Yani hocamızı, arkadaşlarımızı çok seviyorlardı. Çok takdir ediyorlardı. Toplantılara geliyorlardı. Hatta Kıbrıs'a gelmişti değil mi? Tabii, hocamızın tertip tabii. ettiği büyük bir konferans oldu. Toplantı olmuştu Kıbrıs'ta. Babam oraya katıldı. Değil mi? Hocamızın tabii. misafir olarak gitti. Konuşmacı olarak katıldı. Dolayısıyla çok açık. Fakat ne olduysa oldu sonra birdenbire malum bazı çevrelerin yönlendirmesiyle bu olaylar oldu. Halbuki olması için de hiçbir sebep yok. Yani gerçek fikirleri buyken değil mi? Hep iyiliklerini gördüler hocamızın. Ondan sonra hatta babam rahatsızlanmıştı. Yere yığıldı bir konferansa giderken. Hastaneye gitmeyi reddetti. Hocamız ambulans gönderip zorla yani kendi isteği dışında hastaneye gönderdi. Hastanede acil kalp pili takıldı. Acil kalp pili takılmasaydı ölecekti demişler doktorlar o zaman. Yani hayatının kurtulmasına vesile oldu. Daha sonra bir kalp ameliyatı geçirdi. Kalp ameliyatında uygun kan gerekiyordu işte. Birden fazla ünite gerekiyor. Büyük bir ameliyat olduğu için kanlı olabilecek bir ameliyat. Hiçbir akrabası kan yardım yapmadığı halde hocamız uygun kan grubu olan arkadaşlarımızı gönderdi, kan verdirtmişti. Buna rağmen tabii böyle bir davranış içine girmeleri anlaşılabilir bir durum değil tabii ki elbette. Evet, Altı Hocam buyurun.
Nasıl devam edelim hocam? Başka filmlerimiz aslında var
başka,
mı?
Evet var. Bilim Araştırma Vakfı'nın mensup aileler var. Onlardan hazır mı acaba filmimiz? Evet, bir tanesini görelim inşallah.
18 yıldır kızım bu vakfın içindedir. Ben de aynı zamanda onlarla hep beraberim. Ailelerle görüşüyoruz. Çocuklarımız çok mutlu. Dindar çocuklar, Atatürkçü çocuklar. Milliyetçi gençler bunlar. Adnan Oktar Bey'den çok teşekkür ediyorum. Çünkü o bunları bizim çocuklarımızı çok güzel eğitti. Din hususunda çok güzel şeyler öğretti. İyi ahlaklar öğretti. Anneye babaya saygılı olmayı, vicdanlı olmayı hep çocuklarımıza o öğretmiştir. Onun emeği çoktur. Adnan Oktar Bey'e çok teşekkür ediyorum. O çocuklarımızı eğitti. Tertemiz yetiştirdi. Her zaman vicdanlı ve merhametlidir. Devamlı benim kızıma telkin eder. Annene git, anneni ara, onunla ilgilen. Evladım hayatında beni kırmamıştır. Kendisi olmasa arkadaşlar da aynı benim evlatlarım gibidir. Onları çok seviyorum ben. Her zaman arkasındayım. Adnan Bey'in de bir sürü eserleri var. O eserleri okuyorum. Arkadaşlarıma veriyorum. Onlar da çok memnun. Fakat gazeteciler hiçbir zaman iyi şeyleri yazmadılar. Biraz gazetecilere yani... Üzülüyorum. Niye iyi şeyler, kitapları filan, iyi yapılan şeyleri söylemiyorlar da en ufak bir iftiraları yazıyorlar. Bence her iki şeyi de doğru yazmalılar. Onun için biz mutluyuz ve evlatlarımızdan bu vakıftan ayrılmalarını hiçbir zaman istemiyoruz. Ve hiçbir zamanda biz onları destekliyoruz. Adnan Oktar Bey hapise de girse bu kaderdir, Allah'ın yazısıdır. Bu yazıyı kimse değiştiremez. O bir şereftir, hapise girmesi bile bir şereftir insanın. Yani çocuklarımız aynı bu vakıfta kalacaklardır. Onları sonuna kadar destekliyoruz.
Kardeşim 20 yıldır bu vakfın içerisinde ve bütün arkadaşlarını da 20 yıldır tanıyorum. Hepsi çok iyi ahlaklı çocuklardır. Babamın hastalığı sırasında hepsi kan bulmak için koşturmuşlardı. Bu iyiliklerini hiçbir zaman unutmam. Bu vakfın herhangi zararlı hiçbir şeyini görmedik bugüne kadar. Kardeşim de kendi özgür iradesiyle bu vakfın içinde, 39 yaşında. Kendi işi var, kendi parasını kazanıyor, kendi ayakları üstünde durabiliyor. Adnan Bey'in de eserlerini takip ediyoruz. Hiçbir sakıncalı şey görmüyoruz. Yani bizim hiçbir şikayetimiz yok ailece.
Arkadaşlarımıza da dağıtıyoruz.
Evet, kardeşim de çok memnun arkadaşlarından, bu vakıftan. Kardeşimle de her dakika görüşüyoruz. İyi diyaloglar içerisindeyiz. Onu çok seviyoruz. Arkadaşlarımla çok seviyoruz. Sayın Adnan Oktar Bey'in eserlerini ailece okuyoruz. Hepsi Atatürkçülüğe yönelik milliyetçi kitaplar. İman yönünden de çok değerli bilgiler öğreniyoruz. Hatta çocuklarla ilgili çok güzel eserleri var. Kendi çocuklarıma okutuyorum. Çok zevk alıyorlar. İyi ahlaklı şeyler öğreniyorlar. Artı arkadaşlarımız da bunları tavsiye ediyoruz. Onlar da memnun kalıyorlar bu eserleri okuduklarından. Kardeşimin ve arkadaşlarının üzerinde hiçbir baskı yoktur. Beyin yıkama gibi asılsız haberler tamamen yalandır. Hepsi kendi özgür iradesiyle bu vakfın içinde. Hiçbir görüşmede, diyalogda eksikliğimiz yok. Sayın Adnan Oktar da senelerdir bu mücadeleyi çok zor şartlar altında vermektedir. basında çıkan haberler tamamıyla asılsızdır. Bütün dünyaya da bu eserleri yayılmıştır. Bir Türk olarak gurur duyuyoruz.
Biz Adnan Bey'den çok çok memnunuz. Çok çok seviyoruz. Vatanına, milletine bağlı Atatürkçü bir insan ve çevresine yetiştirdiği çocuklarımız hepsi aynı şekilde. Adnan Bey'in bütün kitaplarını okuyoruz. Yazlıkta bütün arkadaşlarıma verdim. Hepsi çok memnun oldular. Hatta yanımızda İngiliz, Hollandalı, Amerikalı şeyler var, yabancılar. Onlar merak etti. Onlara verdim kitapları. Ve çok memnun kaldılar. Ve yani bir şey oldu mu inşallah, maşallah. Hepsi Müslüman oldular eşlerine birlikte. Namaz kılmaya başladılar. Ve birkaç arkadaşım daha var. Onlar da namaza başladılar. Bu kitapları dağıttım onlara. Çok çok hoşlarına gitti. Yani bu kitapları kim dağıtıyor diye. Sonra internetten filan devamlı indiriyoruz, bakıyoruz. Hatta bir senede herhalde 40 bin kişi internetten indirmiş, okuyorlar. Yani bu mucize gibi bir şey, bu kadar Avrupa'da bile tanınması, bu kitapların okunması. Yani Allah bin kere razı olsun. Böyle bir çocuk yetiştirdi, böyle gençler, böyle insanlar. Yani Adnan Bey'e çok çok dua ediyoruz. İnşallah hayırlısından herkes onun yolunda ilerlesin. Ve çok çok memnunuz. Adnan Bey'i çok arkasındayız, devamlı destekliyoruz. Ben vallahi diyeceğim şu 10 tane de 15 tane de çocuğumuz olsa hepsi Adnan Bey'le birlikte olsun isteriz. Hepsi pırıl pırıl gençler. Hepsi işinde, şirketlerde çalışıyorlar. Aslında çocuk diyoruz fakat değiller. Yani bunlar 30'unu aşmış insanlar. Artık bunlara söz geçirilecek, yok yanımızda otur, gidemezsin, baskı altında tutulacak çocuklar da değiller bunlar. Yani diyeceğim, Allah bin kere razı olsun Adnan Bey'den.
Evet, yani gördüğümüz gibi Bilim Araştırma Vakfı mensupları olan arkadaşlarımızın 250 kadar ailesi böyle düşünüyor. Aksi düşünen sadece birkaç tane aile var. Onların da gördük zaten gerçek fikirleri. Hiç de öyle değil. Değil mi inşallah? Tabii. Çok hocamızı çok seviyorlar, arkadaşlarımızı çok seviyorlar. Çalışmaları çok takdir ediyorlar. Dolayısıyla herkes ne olduğunun farkında aslında değil mi bu tabii açıdan? Bir önemli bir konudan bahsedelim. İnsanın öldüğü zaman başına gelen şeyler var. Ya bir kere hayat çok kısa. Hocamız hep söylüyor. Ya birkaç tane 10 yıl var değil mi? Bir insan 20 yaşında genç de olsa 1, 2, 3 tane 10 yılda 50 yaşına geliyor. Zaten yaşlılık değil mi? 1, 2, 10 yıl belki ömrü var ya yok. Ondan sonra da hayat bitiyor. Bu kadar kısa bir hayat var. Dolayısıyla ölüm en önemli konu. Yani insanın hiç göz ardı etmemesi gereken. Ve ölüm anında, ölümle birlikte bedende bazı değişiklikler meydana geliyor. Bundan bahsedelim. Hakikaten çok ibretlik. İnsanın üzerinde düşünmesi gereken konular. Ölünce tabii insanın bedenini birileri taşımaya başlıyor. İlk önce sizi ya evin bir odasına koyuyorlar. Belki morga konuyor değil mi? Öldükten sonra ceset. Orada bir gece bekliyor. Ondan sonra ertesi gün ölüm işlemleri başlıyor. Cansız bedeni alıp önce gasilhaneye götürüyorlar. Orada yıkama var. Soğuk suyla beden kas katı kesilmiş olan insanın bu cansız bedeni yıkanıyor. Ve ölümün izleri artık bedende aşikar hale gelmeye başlıyor değil mi? Morarmalar başlıyor. Daha sonra bu cansız bedeni önce bir kefenle, beyaz bir bezle sarıyorlar. Ve bunu tahta bir tabuta yerliyorlar. Bu sefer mezarlığa götürülüyor. Üzerine de yeşil bir örtü örterek mezarlığa götürüyorlar. Bunu cenaze arabası gerçekleştiriyor. Sonra mezarlığa geriliyor. İşte mezarlıkta üzerinde isminizin yazılı olduğu bir mezar oluyor. Orası zaten toprak kazılmış oluyor, açılmış oluyor mezarlık görevlileri tarafından. Orada cansız beden ellerine kürek alıyor işte yakınları, değil mi? Onunla mezarlığa yerleştiriliyor ve üzerine toprak atılıyor. Dolayısıyla bütün ağzına, burnuna, bu cansız bedeni, boğazına, gözlerine toprak doluyor. Ve ondan sonra yakınları, o sevdikleri, arkadaşları hepsi uzaklaşıyorlar. Ve mezarlığın sessizliğiyle baş başa kalıyor. İlk gece mezarlıkta değil mi? Sessizlikle baş başa kalıyor. Mezarlıkta derin bir sessizliğe bürünüyor. Beden için var olan artık tek şey toprak içindeki bakteri ve kurtlar. Ve cesette değişiklikler meydana gelmeye başlıyor. Gömülmekle birlikte hem içten hem dıştan etkilerle hemen çürüme dediğimiz olay başlıyor. Parçalanma sürecine giriyor. Vücutta oksijen kalmadığı için bazı bakteriler oksijensiz ortamda üremeye başlıyorlar ve bütün bedene yayılıyorlar. Ve bu bakteriler gaz da ürettiği için böyle vücutta bir bedende bir şişme başlıyor. Karında toplanan gazlar genişlemeye başlıyorlar ve bu bütün vücuda yayılıyor. O ceset şişmeye başlıyor olduğu gibi. Ondan sonra gazın diyaframa yaptığı basınç da ağızdan, burundan böyle kanlı köpükler gelmeye başlıyor. Daha sonraki aşamalarda tırnaklar, deri, adaleler kemiklerden ayrılmaya başlıyor. Kemikler bağlantı yerlerinden ayrılmaya başlıyor. Bu değişmeyle birlikte iç organlarda da tabii çürüme başlıyor. Akciğerde, kalp, karaciğerde çürüme başlıyor. Karın bölgesinde toplanan gazlar deriyi yanlış, zayıf bir yerden bulup dışarıya çıkıyorlar ki bu ölü insan kokusu bir karşılaşılacak en kötü koku. Yani bir cesedin kokusu, çürümüş etin kokusu karşılaşabilecek en kötü koku. Bu süre içinde kafadan devam ederek adaleler yerlerinden ayrılıyor işte, kemikler ayrılıyor. İşte o ben sandığı insanın vücudu bu korkunç ve iğrenç bir şekilde yok oluyor. Geriye kalanlar sizden söz ederken, sizin hakkınızda konuşurlarken işte mezarlıkta kurtlar, böcekler ve bakteriler insanın etlerini, kemiklerini kemiriyorlar böyle bu şekilde. Eğer hele bir de kaza sonucu öldüyse kişi, o zaman dışarıda kalan ceset o daha da fena böyle. Çürümüş artık etin, bilirsiniz böyle ne hale geldiğini, çürüyen bir etin, dışarıda kalan çürüyen bir etin. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. İşte insanın, her insanın başına gelen bir gerçek bu. Yani insanın o değer verdiği, ben zannettiği bedeninin karşılaşacağı mezarlıktaki durum bu oluyor ölümle birlikte. Dolayısıyla bakın ölüm üzerinde çok düşünülmesi gereken bir konu. Ve sonsuz ahiret hayatı var ondan sonra. Kişinin amellerine göre, dünya hayatındaki yaşamına göre ya sonsuz cehennem var ya da sonsuz cennet hayatı var. Allah'ın rızası ve hoşnutluğu ve sonsuz cennet hayatı var. Şimdi evet. Eğer isterseniz biraz ölümle ilgili ayetlerden okuyalım.
Evet, ölüm. Bu arada. Yani özellikle gençken insan çok uzak görüyor kendinden. Yani evet. O şeytanın bir hilesi midir nedir, değil mi? Yani çünkü hayatın belki en önemli gerçeği ölüm. Mesela biz şimdi kaderimizde ne yaşayacağımızı bilmiyoruz, değil mi? Çünkü geleceği bilmiyoruz. Bir saat sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra, 10 yıl sonra ne olacak? Hani yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Ne yaşayacağız? Hiçbir bilgimiz yok. Yani şimdi buradan çıkarız bir saat sonra. Ne planlarla, değil mi, dünya hayatına dair? Bir şey olur, bir kaza olur arabaya farz-ı mal, dünya hayatımız bitebilir. Yani bilemiyoruz. Yani hiçbir şeyden emin değiliz. Ama ölümden eminiz. Bakın kaderimizde tek emin olduğumuz gerçek ölümdür. Yani bilmiyoruz çünkü öbür türlü ne yaşayacağımızı. Allah yaşadıkça biz göreceğiz ne yaşayacağımızı. Yaşattıkça Allah bizi o zaman göreceğiz. Ve bilmiyoruz. Ama ölümü biliyoruz. Çünkü her gün görüyoruz. Bir akrabamızın cenazesine katılıyoruz, değil mi? 150 sene evvel bundan dünyada yaşayanlardan tek bir kişi yok. Milyarlarca insandan. Değil mi? Demin Oktar'ın tarif ettiği bu manzara hepimiz, geçmiştekilerin herkesin başına geldi. Hepimizin de başına gelecek. Hatta bir, yani öyle bir şey oluyor ki cenazeye gidildiğinde cenazeyi görüyor mesela, o zaman da düşünmüyor ölümü. Halbuki önünde yatıyor, karşısında zaten. Bir süre sonra kendisi aynı yere geçecek. Değil mi? Yani o musalla taşının üstünde bir süre kendisi geçecek. O zaman bile bir düşünmeme şeyi var. İnsanlarda bazılarında eğilimi oluyor.
Evet.
Ama Allah ölümü Kur'an'da çok hatırlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden evvel ölünüz gibi veciz sözlerle, hadisleriyle her zaman ölümü hatırlatıyor. Çünkü hayatın çok önemli bir gerçeği. O yüzden onu sık hatırlamak insana daha şuurlu, daha akıllı, daha vicdanlı, daha Allah korkusu, daha Allah sevgili, daha insanlara sevgi dolu. Kur'an ahlakını daha üzerine sindirmiş, böyle akıllı, halim selim, normal bir insan haline gelmesine çok vesile oluyor inşallah.
Evet, inşallah. Hakikaten Kur'an'da Allah ölümü çok hatırlatıyor çünkü sonsuz ahiret hayatı var. Dünya o kadar kısa ki 60, 70 hani 80 yıllık ortalama bir ömürden sonra sonsuz ahiret hayatı var. Bakın bu Allah bir ayette şöyle buyuruyor ki bu ayet tabutların ve mezarlıklara da yazılan bir ayettir. Enbiya suresi 35'te Allah her nefis ölümü tadıcıdır diyor. Herkes mutlaka ölecek. Yani insanın yaptığı planların hiçbiri gerçekleşmeyebilir. İşte ne planlar yapıyor insan değil mi? Üniversiteye gideceğim, şu üniversiteyi bitireceğim, şu meslek sahibi olacağım, şurada çalışacağım, işte şöyle aile kuracağım, filanca kişiyle evleneceğim, çocuklarım, yatırımlarım. Bunların hiçbiri gerçekleşmeyebilir planladığı şekilde. Ama mutlak olan bir şey var, o da ölüm mutlaka gerçekleşecek. Ve bu saydığımız olayların hepsi mutlaka oluyor, herkesin bedeninde gerçekleşiyor. Buradan ayet okuyabilir miyiz? Öyle siz başlarsanız. Şeytandan Allah'a sığınırız. Evet.
Her insan ölümü tadıcıdır. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz. Ve siz bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 35. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. O süresi belirtilmiş bir yazıdır. Kim dünyanın yararını, sevabını isterse ondan veririz. Kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz. Ali İmran suresi 145.
Evet Allah değil mi? Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse için ölmek yoktur diyor. Yani ölümü veren, hayatı da ölümü de veren Allah'tır. Ve Allah'ın belirlediği, takdir ettiği bir zamanda gerçekleşir. İnsan daha doğmadan, yani biz daha hiç yokken bizim neler yapacağımız, yaşayacağımız bütün kaderimiz ve nerede, ne şekilde öleceğimiz hepsi belirlenmiş olarak var. Sadece biz bilmiyoruz şu anda. Zamanı geldiğinde öğreneceğiz inşallah.
Ve dünya hayatının ne anlama geldiğini de Allah ifade ediyor burada, buyuruyor. Deneyerek imtihan ediyoruz diyor ayette. Yani hayatımızın Allah maksadını orada, bizim yaratılışımızın maksadını bize buyuruyor. Deneniyoruz ve imtihan oluyoruz. Hangimiz iyi işler yapacak, hangimiz kötü işler yapacak. Yani dünyanın bir oyun ve eğlence yeri olmadığını Allah başka ayetlerde de buyuruyor. Allah'ın insanın yaratmasında bir maksat olduğunu, bir amaçsızlık olmadığını, orada bir deneme olduğunu, dünya hayatında bir imtihan yeri olduğunu, her an insanın sınandığını, iyi hayırlı işler yapması yönünde. Allah o hayırlı işleri, iyi işleri Kur'an'da anlatıyor, güzel ahlakı. Kendisine nasıl ibadet edileceğini, değil mi? Nasıl güzel ahlaklı olunacağını ve dünya hayatında nelerin yapılması istediğini, bunu belirtiyor Allah yani. Deneyerek imtihan ediyoruz diyor.
Evet, belki siz devam edebilirsiniz.
Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Sonra bunun ardından siz gerçekten ölecek olanlarsınız. Mümin suresi 15. Gerçek şu ki sen de öleceksin. Onlar da öleceklerdir. Bu da Zümer suresi 30. Allah sizi yarattı, sonra sizi öldürüyor. Sizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye ömrün en aşağı ucuna geri çevrilir. Şüphesiz Allah bilendir. Her şeye güç yetirendir. Nas suresi 70. Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlüğü vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar?
Evet.
Enbiya suresi.
Evet, çok Allah evet. Mutlaka herkesin öleceğini bildiriyor. Dünya hayatının da aldatıcı bir meta. Yani hayal gibi böyle, değil mi? Bir rüya gibi. Ve insanın da aldanmamasını vurguluyor ayetlerde. Gerçekten insanın kendini kaptırmaması gereken. Asıl çünkü varılacak yer ahiret ve Allah'ın huzuruna getirilecek herkes. Allah'ın rızası ve hoşnutluğudur dünyanın amacı. Yani her şeyin bir amacı var. Hocanın söylemişti bunu. Mesela bunun bir amacı var. İşte bilgisayarın bir amacı oluyor. Kalemin bir amacı var. Buna göre insanın da bir amacı var ve yaratılış amacı var. Bu da Allah'ın söylediği kulluk ve ibadet etsinler diye yarattım diye bildiriyor ki dünyada çünkü her şey aslında eksik olarak yaratılmış. İnsan o kadar acizliklerle yaratılmış ki, değil mi? Bir düşünsek kendimizi, vaktimizin büyük çoğunluğu uykuyla geçiyor, insanın kendine bakımla geçiyor, işte yedirmesi gerekiyor, içirmesi gerekiyor. Her gün yeni baştan başlıyor bunlar ve gün boyunca saatlerce sürüyor insanın kendine yaptığı bakım. Bu arada tabii çocukluk devresi var, yaşlılık var mesela, insanın hiçbir şey bilmeme ucuna diye söylüyor Allah ayette. Hafızası kaybediyor, işte romatizmalar başlıyor, kalp hastalıkları, tansiyon, böbreklerinde problem çıkıyor, akciğerleri. Bu dönemler var. Gençleri hastalıklarla boğuşuyor. Yani hayatın çok büyük çoğunluğu aslında çok büyük acizliklerle geçiyor. Ki doğal işte yaşları da var bunların arasında. Dolayısıyla insanın Allah'a karşı böyle büyüklenecek bir şey durumda değil. Çok aciz bir durumda. Yani biz Allah'a muhtacız. Buna göre de hayatını buna göre tabii düzenlemesi çok önemli olmuş oluyor. Çünkü ölüm de mutlaka gerçek. Herkesin varacağı bir son olmuş oluyor ölümle.
Evet. İnşallah. Devam edebiliriz abi Zeliha'da.
Evet.
Belki hocamız okur. İkinci başlıkta kaldık galiba.
Evet. Doğrusu öldüren ve dirilten odur. Necm suresi 44. Ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır. Fatır suresi 11.
Evet, Allah ömrü, yani insanın ne kadar yaşayacağını, ömrünü belirleyenin kendisi olduğunu söylüyor. Allah'ın kaderi dışında kader blok olarak yaratılır. Mesela insan tabii şu oluyor, hastalandığımız zaman sebebe sarılıyoruz. Ne yapıyoruz? Hastaneye gidiyoruz, doktora gidiyoruz değil mi? İlaçlar alıyoruz. Bunların hepsi vesiledir. Şifayı verecek olan Allah'tır. İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar bakarsa baksın kendine, ki sebebe sarılmak için tabii ki bakarız, vitaminler alırız, beslenmemize dikkat ederiz ama ömrünü değiştiremez. Bakın ömür verene ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Yani insanın kaderinde belirlenmiştir zaten. Bunu gösteriyor Allah inşallah.
O amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Şüphesiz biz, gerçekten biz yaşatır ve öldürürüz ve varis olanlar biziz. Hicr suresi 23. Gerçek şu ki, dirilten ve öldüren biziz, biz. Ve dönüş de bizedir. Kaf suresi 43. Gerçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Diriltir ve öldürür. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur. Tevbe suresi 116.
Evet, belki.
Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir. Geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Duhan suresi 8. Sizin aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmiş değildir. Vakıa suresi 60. Ey iman edenler, inkar edenler. İnkar edenlerle yeryüzüne gezip dolaşırken veya savaşta bulundukları sırada ölen kardeşleri için yanımızda olsalardı ölmezlerdi, öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde onulmaz bir hasret olarak kıldı. Dirilten ve öldüren Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görendir. Ali İmran suresi 156. Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa ölüyken sizi o diriltti. Sonra size yine öldürecek. Yine diriltecektir ve sonra ona döndürüleceksiniz. Bakara suresi 28.
Evet. Tabii şimdi asıl sonsuz ahiret hayatı var demiştik. İnsan yaşadığı hayata göre, Allah'a kulluk edip etmemesine göre, değil mi? Ya Allah'ın sonsuz gazabına mazhar oluyor, cehennem hayatı var. Ya da sonsuz rahmetine ve cennet hayatı var. Şimdi cehennemle de ilgili ayetler var. İsterseniz onlardan okuyalım Altı Hocam.
Tamam.
Allah kimlerin cehenneme gireceğini şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Hayır, kim bir kötülük işler de günahı kendisini kuşatırsa artık onlar ateşin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Evet, kendisi günahı, yani Allah'ı iman etmeyen, gerektiği gibi kulluk etmeyen ve günahı kendisini kuşatan, yani Allah tarafından affedilmeyen kişinin cehenneme atılacağını bildiriyor Allah. Ona Allah başka bir ayette şöyle buyuruyor. Bakara suresi 206. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Yani iman et Allah'a. Bak işte Kur'an var. Kur'an'ı yaşa dendiğinde, Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu. İnsanda bazen bu oluyor işte. Büyüklük nefsinde bu büyüklenme var. Haşa. Bütün bu saydığımız acizliklerine rağmen, mutlak olan ölüm ve bu gerçekleşeceklerine rağmen o aciz bedeniyle, aciz varlığıyla Allah'a karşı haşa bir büyüklenme içine girebiliyor. Ve Allah'ın emir ve yasaklarına karşı çıkıyor. Hatta haşa Allah'tan üstün görüyor kendini. Ama Allah da bunu böylesine cehennem yeter diyor. Ne kötü bir yataktır o diyor. Yani sonsuz cehennem hayatını vaat ediyor Allah böyle yapanla da.
Tabii Allah'ın adaletinin bir tecellisi. Değil mi? Biz dünyada da mesela normal dünya hayatında işte azgınlık yapan, hırsızlık yapan, arsızlık yapan, insan öldüren, değil mi? Baş kaldıran, devlete asilik yapanları hapse koyuyoruz. Ve gerekli olduğunu düşünüyoruz, değil mi? Bir cezanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi mazlumla zalim bir olabilir mi? Değil mi? Mazlum, güzel ahlaklı, normal, sevecen, insanlara sevgi dolu bir insanla zalim, katil, vicdansız, değil mi? Ona göre eylem yapan dünyada bir insan aynı kefeye hangi vicdan koyar? Değil mi? Hiçbirimiz koymayız. Tabii ki birisinin yeri güzellik, özgürlük, hoş olacaktır. Tabii ki öbürü de cezaya müstahak olacaktır. Değil mi? Adam hırsızlık yaparsa, katillik yaparsa. Dünyada Allah bizi yaratmış. Değil mi? Yani yoktan var etmiş. Allah bizi var etmiş. Gözü gören kılmış. Kalbimiz, nefes alıyoruz. Nefes alışımız bile kontrolümüzde değil. Allah bize oksijen yaratmış. Kalbimizi tıkır tıkır, değil mi? Hayatımız boyunca çok düzenli bir şekilde attırıyor. Yani çok genel şeylerden bahsediyorum. Yani çok detaylı mucizeler içinde yaşıyoruz. Değil mi? Bütün nimetlerini bize vermiş. Her türlü nimetini. Ve sonra bizi kendisini tanımamızı istemiş. Ona şükretmemizi istemiş. Her şeye rağmen onu tanımayan insan, değil mi? Öyle bir şey yapsa, vefasızlık yapsa, tanımasa, inkar etse, asi olsa, onun da hakkıdır cehennemde olması. Yani bir ceza görmesi. Değil mi? Onu tanıyan, ona şükreden, ondan korkan, onu seven, onun için işler yapan bir insan var. Bir de asilik yapan, tanımayan, vefasızlık yapan bir başka model var. Tabii ki ikisinin yeri aynı olması. Tabii ki biri güzelliklere kavuşması, cennete gitmesi. Tabii ki birinin de cezaya müstahak olması ve cehenneme gitmesi. Adaletin ve merhametin ve vicdanın her şeyin gereğidir zaten.
Evet, yani din insanın hayatı için en uygun olan aslında model. Ve Allah dini çok kolay yaratmış. Yani bazı tabii bidatlar karıştırılmış, şeytanın etkisiyle zor hale getirilmiş şekilde uygulamalar görüyoruz ama dini yaşamak aslında çok kolay. İnsanın da fıtratına, yapısına en uygun olan olduğunu söylüyor Allah. Hakikaten dini yaşayan, Allah'a teslim olan biri son derece mutlu oluyor. Çünkü Allah bir ayette şeytandan Allah'a sığınırız. Kalpler diyor sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yani mutlu olmanın tek yolu Allah'a iman etmektir. Çünkü Allah'a iman ettiğiniz zaman sonsuz güç, sonsuz akıl, sonsuz merhamet ve sonsuz adalet sahibi bir varlığın sizin için her şeyi, kaderi yarattığını ve siz ona teslim etmiş oluyorsunuz kendinizi ve bunun lüksünü yaşıyorsunuz. O zaman insanın bütün korkuları kalkıyor. Mesela gelecek korkusu, işini kaybetme korkusu, okuldan atılma korkusu, sınıfta kalma korkusu, parasını kaybetme korkusu, güzelliğini kaybetme, hastalanma korkusu, işte arkadaşını, eşini kaybetme korkusu, ailesini kaybetme korkusu. Bu binlerce böyle korku sayılabilir. Bu insanları bitiriyor. İşte tansiyon yapan, kalp hastalığı yapıyor, beyin felcine gidiyor, böbrek hastalığı meydana getiriyor, kanser meydana getiriyor, stres çağın hastalıkları dedikleri bundan kaynaklanıyor. Bunların hepsi kalkıyor. Allah bütün zincirleri kaldırdığını bildiriyor. İşte o zaman her ne gelirse gelsin başınıza mutlu oluyorsunuz. Allah'tan geldiğinizi ve imtihan olduğunuzu ve çok çabuk Allah'a döneceğini bilen bir insanın tavrı, yaşamı, ahlakı bambaşka oluyor. Ve dini yaşamak evet. Çok kolay. Dini yaşamamak çok zor. Hocamızın Dinsizliğin Kabusu diye bir kitabı var. Tam bir kabusa dönüyor dünya hayatı. Dini yaşamayan bir insanda. Ama din gereği gibi yaşandığı zaman Allah en güzel hayatı yaşatıyor o zaman. Hem dünyada ama asıl ahirette güzel hayat.
Evet.
İnşallah. İnşallah. Bir filmimiz varmış galiba, videomuz. Evet.
Selamı bekliyoruz. Ne diyelim ya? Yüzümüz de yok ama yalvaralım. Ya Rabbel Alemin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ya Hayran Fatihin. Habibini göstermedin. Sahabeyi göstermedin. Geçmiş büyüklerimize kavuşamadık. Hiç olmazsa Mehdi Aleyhisselam'a kavuştur bizi ya Rabbel Alemin. Göster bize ya Rabbel Alemin. Gönder bize ya Rabbel Alemin. İnandır bizi ya Rabbel Alemin. İnkar etmekten muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. ya. Efendim kardeşlerim, bekleyip de geldiğinde inanmamak da var ha. Onun için şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz diyenlerden Mehdi Aleyhisselam geldiğinde hadi gidişine bu değil diyen de çıkabilir ha. Olacak bu. Bu olacak. Aynı Resulullah'ı bekleyenler gibi bu da başımıza gelecek. Bak Mehdi'yi bekliyoruz, bekliyoruz diyenler, bir de Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Selamı bekliyoruz. Ne diyelim ya? Yüzümüz de yok ama. Yalvaralım. Ya Rabbel Alemin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbel Alemin ve Ahirel Nasirin ve Ahirel Fatihin. Habibini göstermedin, sahabeyi göstermedin. Geçmiş büyüklerimize kavuşamadık. Hiç olmazsa Mehdi Aleyhisselam'a kavuştur bizi ya Rabbel Alemin. Göster bize ya Rabbel Alemin. Gönder bize ya Rabbel Alemin. İnandır bizi ya Rabbel Alemin. İnkar etmekten muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Amin ya. Efendim kardeşlerim, bekleyip de geldiğinde inanmamak da var ha. Onun için şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz diyenlerden Mehdi Aleyhisselam geldiğinde hadi gidişine bu değil diyen de çıkabilir ha. Olacak bu. Bu olacak. Aynı Resulullah'ı bekleyenler gibi bu da başımıza gelecek. Bak Mehdi'yi bekliyoruz, bekliyoruz diyenler, bir de Mehdi Aleyhisselam çıkacak, bakacak herifin işine gelmeyecek. Maddesine dokunacak, menfaatına dokunacak. İşte o zaman çokları bu sapıktır, dinimizi kaldırmak istiyor, Medine'nin alimi dediği gibi diyecekler. Ama hepsi helak olup gidecekler. Allah bize beklediğimiz Mehdi'yi gönderdiğinde inanmayı nasip eylesin.
Evet, gördük. Ne diyor? Geldiğinde onu tanımamak da var diyor, değil mi? Tanımayanlar evet. Olacak diyor, karşı çıkanlar olacak diyor. Hakikaten bu söylediğini zaten, Cübbeli'nin bu söylediğini peygamberimiz söylüyor zaten değil mi? İnşallah. Tabii. İmam Rabbani söylüyor. Hı hı. İslam alimleri söylüyor. Mesela Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da yer alan sahih bir hadiste ahir zamandaki, yani bu Cübbeli'nin bahsettiği kişilerden bazı alimlerin durumu şöyle haber verilmektedir. Bakın hadiste şöyle deniyor. Süveyd bin Gafele radıyallahu anh'tan. Kaynağı da Buhari, sahih 3611, 5057, 6930, Müslim'de var, Ebu Davud'da var 1066, Ebu Davud'da 4767. Yani sahih hadis. Şöyle buyuruyor Peygamberimiz, diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda türemeler çıkacak. Beyinleri çalışmayacak. Yani beyinleri çalışmayacak diyor. Yani akıl zayıflığı içinde olan kimselerin olacağını söylüyor Peygamberimiz. Konuşurken çok güzel konuşacaklar. Yani dinleyince aa ne güzel konuşuyorsun intiba verecekler. Kur'an okuyacaklar. Fakat imanları gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Yani gerçek anlamda iman etmiş olmayacaklar. Sadece ağızlarının söylemesi olacak o. Hayatlarını geçirmeyecekler yani. Konuşurken güzel konuşacaklar ama uzun uzun anlatıyorlar. Böyle saatlerce açıklamalar yapıyorlar. Fakat anlattıklarıyla yaşadıkları arasında çok büyük bir farklılık olan bir insan güruhunun olduğunu söylüyor bir kısım, değil mi? Sözde alimlerin olduğunu Peygamberimiz söylüyor.
Evet, İmam Rabbani dedin. Ben de İmam Rabbani'den bir alıntı okuyayım. İmam Rabbani Hazretleri de ayrı zamanda işte bazı sözde din adamlarının, cahil din adamlarının sözde Mehdi Aleyhisselam'a düşmanca tavır göstereceklerinden bahsetmiş. Şöyle demiş, Mektubat-ı Rabbani 1. cilt 535, sayfa 535'te. İmam Rabbani bu konuda şöyle demektedir. Geleceği vaat edilen Mehdi, dinin tervicini yani değerini arttırmayı, sünnetin ihyasını, yeniden canlandırmasını sünnetin, murad ettiği, istediği zaman bidat ehliyle ameli adet edinen, bidat ehliyle ameli adet edinen, hasene zannı ile dini karıştıran, yani dinin aslında özünde olmayan şeyleri dinin emri olduğunu zanneden bazı insanlar hayretle şöyle diyecekler. Bu kimse yani Mehdi dinimizi kaldırmak ve şeriatımızı izale etmek, mahvetmek istiyor. İmam Rabbani'den 1. cilt sayfa 535'ten. Hakikaten İmam Rabbani böyle bir kısım cahil sözde din adamlarının özelliklerini şu şekilde anlatmış. Yani bidat ehliyle ameli adet edinen, yani dinin özünde olmayan, dine sonradan dahil edilmiş, batıl bir takım inanışlara göre davranan, hasene zannı ile dini karıştıran, yani dinin yine özünde olmayan şeylerin dinin emri olduğunu zanneden. Bu kimselerin en çok gündeme getirdikleri iddia ise Hazreti Mehdi'nin dinlerini ortadan kaldırmak istediği şeklinde. Yani Hazreti Mehdi onların batıl dinlerine, bidatlerine, yani dinde olmayan şeylere göre değil, Kur'an'a göre ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre davranacaktır. İmam Rabbani bunu çok veciz bir şekilde ifade etmiş.
Evet, maddiyatına dokunacak diyor değil mi? Cübbeli de öyle söylüyor. Maddesine evet. Dokunacak diyor. Karşı çıkacak diyor. Medineli alim diyor özellikle. Bahsediyor. Aynı zamanda yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda Kur'an'ı çok iyi bilen, ondan sonra saçları tıraş edilmiş, başları sarıklı bazı kişilerin ortaya çıkacağını da haber veriyor. Değil mi hadislerde? Bu kişiler yaptıkları izahlar ve açıklamalarıyla dini savunuyor görünseler bile aslında buna uymayacaklar. Yani konuşmalarıyla, yaptıkları açıklamalarla uygulamalarının farklı olacağını bildiriyor Peygamberimiz. Ekledikleri bidatler, dinde olmayan eklemeler, çarpık din anlayışlarıyla bunları adeta yaydan ayrılan ok gibi dinden ayrılacaklarını söylüyor. Bakın hadis şu şekilde. Kaynağı Ramuzul El Hadis. Hadis numarası da 6294. Doğudan, Peygamberimizin hadisi, doğudan başları tıraşlı kavimler çıkacak. Yani saçlarını tıraş etmiş olan bazı kimseler. Dilleriyle Kur'an okuyacaklar. Fakat boğazlarından aşağı geçmeyecek. Yani ağızlarıyla Kur'an'ı düşürmeyecekler dillerinden. Kur'an okuyacaklar. Ama boğazlarından aşağı geçmeyecek. Yani uygulamayacaklar. Ona iman etmiş olmayacaklar gerçek anlamda. Ve kendileri uymayacaklar o söylediklerine. Onlar dinden, yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar. Yani dinden öyle bir sapmayla sapacaklar ki diyor Peygamberimiz. İşte bu kişiler Hazreti Mehdi'ye karşı Deccal'in safında, yani Deccal Mehdi'nin zıddıdır. Mesela Hazreti İbrahim vardır, onun zıddı vardır o dönemde, Nemrut'tur. Hazreti Musa vardır, o dönemde zıddı vardır, Firavun'dur. İşte Hazreti Mehdi'nin zıddı da Deccal'dir ve bu kişilerin Deccal'in safında yer alacaklarını da bildiriyor Peygamberimiz. Bakın yine Ebu Bekir, Abdülrazak bin Hemmam, Abdülrazak Es-San'ani, El-Musannef 11 sayfa 393'teki hadiste, kaynağını okudum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Ümmetimden başları sarıklı 70 bin kişi Deccal'e tabi olacaktır. Yani ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin döneminde çok sayıda, yani tamamı değil tabii, samimilerini tenzih ederiz. Birçok böyle sözde alimin Deccal'in safına geçip Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele vereceklerini anlıyoruz.
Evet doktor hocam, zamanımız galiba tükenmiş herhalde anladığım
evet,
kadarıyla.
Evet, zamanımız tükenmiş. Evet. Sizlere teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz.
Harun Yahya TV sitemizden 24 saat yayınımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca soru ve görüşleriniz için ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresinden bize e-mail gönderebilirsiniz. HarunYahya.org ve HarunYahya.net adreslerimizden de hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bizi yarın 22'den itibaren HarunYahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaçkar TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi geceler.